Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa Apple ve Samsung'un en yeni, en güçlü ve aynı zamanda en pahalı telefonlarının kıyaslamasını yapacağız. Samsung Galaxy Note 8'i resmi lansmanı için gittiğim Amerika'da detaylıca kullanma şansı yakalamış ve ön inceleme videosunu sizlerle paylaşmıştım. iPhone 10'u ise henüz kullanma şansım olmasa da sahip olduğum çalışmayan tasarım örneğini Note 8'le bir araya getirip boyut ve ergonomisini sizler için kayıt altına almıştım. Artık telefonların teknik özelliklerine de hakim olduğumuza göre farklı kriterler altında hangi model neler sunuyor, gelin hep birlikte daha yakından bakalım. Hakkında konuşacağımız ilk başlık tasarım olacak. Akıllı telefon dünyasında bu yılın en popüler akımı hiç şüphe yok ki köşeden köşeye ekranlar. Her iki üretici de bu değişime uyum sağlarken yıllardır sahip çıktıkları bazı özelliklerden taviz vermek zorunda kaldılar. Fiziksel home butonuna veda eden Samsung'dan sonra Apple tarafı da hem fiziksel home butonuna hem de ona entegre parmak izi sensörüne, yani Touch ID biyometrik güvenlik teknolojisine hoşça kal dedi. Her iki telefon da endüstriyel tasarımda sandviç adını verdiğimiz anlayışı baz alıyor. Yani telefonların ön markası camdan, araya giren taşıyıcı iskelet ise metalden oluşuyor. Yalnız burada önemli bir yol ayrımı söz konusu. Samsung Galaxy Note 8'deki metal tercihi 7000 sınıfı alüminyumdan yana yapılmış. Bu metal halihazırda Apple ve Samsung'un bazı diğer modellerinde de kullanılıyor. Apple'ın iPhone 10'daki tercihi ise paslanmaz çelik. Görüyorum ki bu konuda yanlış bilgiler var. Paslanmaz çelik kullanımı ilk defa iPhone 10'da başlamadı. Örneğin Xiaomi Mi 6'da kullanıyor paslanmaz çeliği. Daha da ileri gitmem gerekirse örneğin Android'in babası olarak bilinen Android'in telefon şirketi Essential Phone'un yaptığı telefonda çelik ve alüminyumdan daha heyecan verici olan titanyum kullanılıyor. İki telefon arasındaki bu farkın pratiğe ne derece etki edeceğini öngörmek biraz da malzeme mühendisinin işi. Ama dayanım söz konusu olduğunda çeliğin daha avantajlı olduğu da kesin arkadaşlar. Hazır dayanımdan bahsetmişken büyük oranda camdan oluşan telefonların kırılmaya ve çizilmeye karşı ne derece korunmalı olduğu da önemli. Galaxy Note 8'in hem ön hem de arkasında Gorilla Glass 5 kullanılıyor ve bu sayede çizilmeye ve kırılmaya karşı mukavemet arttırılmış oluyor. iPhone 10 tarafında ise bu konu hakkındaki tek bilgim Apple tarafından yapılan endüstrinin en dayanıklı ekranına sahibiz açıklaması. Bunu hangi teknolojiyle sağlıyorlar? İşte onu henüz bilmiyoruz. Zamanla öğreneceğiz. Bir başka konu ise Galaxy Note 8'in IP68, iPhone 10'un ise IP67 sertifikasına sahip olması. Yani Galaxy Note 8 1,5 metre derinlikte yarım saat su geçirmeden kalmayı vaat edebilirken iPhone 10 ise 1 metre derinlikte yarım saat için su geçirmemeyi vaat ediyor. Kulaklık konnektöründen microSD desteğine kadar daha fazla kasa açıklığı ile daha kapsamlı bir IP sertifikası, yani daha iyi bir kasa içi izolasyon Note 8 için gerçekten takdire şayan. iPhone 10 ve Note 8 boyut olarak farklı cihazlar. Note 8 195 gram ağırlığında ve 8.6 mm kalınlığında. Ağır ve kalın görünebilir belki ama 6.3 inç boyutunda bir tablet olduğunu düşündüğümüzde kulağa daha alımlı geliyor. Her ne kadar daha hafif olabileceğini düşünsem de. Ön tarafta alt ve üst kısımdaki simetrik çerçeveler ve kavisli ekran avantajı olarak yok denecek kadar az kenar çerçeveleriyle ekran kas oranının %83.2 seviyesine çıktığını görmekteyiz. Yazılımsal bazı seçenekler sunulsa da ölçüleri itibariyle tek elle kullanıma pek yatkın bir cihaz değil Note 8. Köşeli hatları ve kavisli kenarlarıyla avucun içerisinde konforlu bir deneyim sunan Note 8'in ana kamera kısmında yok denecek kadar az küçük bir çıkıntı bulunuyor. Kenarlara gizlenen minik anten şeritleri de rahatsız etmiyor açıkçası. iPhone 10 ise mobilitesi daha yüksek bir cihaz. 7.7 mm kalınlığında ve 174 gram ağırlığında olan telefon nispeten daha dengeli ölçülere sahip. Ayrıca 5.8 inç ile Galaxy S8 ile aynı ekran boyutuna sahip olan telefonun ekran kas oranı ise %82.9 civarında. Yani neredeyse Note 8 ayarında diyebilirim. Note 8 farklı olarak iPhone 10'un ön yüzünde sadece üst çerçeve bulunuyor ki aslında bu da Apple için önemli bir tasarım yorumlaması. Çünkü simetriye önem veren şirket iPhone tasarımında her daim alt ve üst çerçeve kanıtlarının eşit olmasına özen göstermiştir. Ancak 10. yılı özel olarak çıkan iPhone 10'da sensör paketi için kenarlardan boşlukta özel bir çerçeve yaratılmış. Kenar çerçeveleri kavisli ekrana sahip olan Note 8'in buradaki avantajına göre biraz daha kalın görünen telefon alt çerçeve olmadığı için video gibi boydan bu içeriklerde çerçevesiz ekran konseptine daha uygun bir profil ortaya çıkartıyor. Günün sonunda söz konusu olan tasarım. Dolayısıyla tek bir doğru ya da genel bir beğeniden bahsedemeyiz. Ama diğer taraftan tasarımın kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisini de es geçmemek gerekiyor. Görüşleriniz benim için kıymetli dostlar. Sizce hangisi daha güzel? iPhone 10 mu yoksa Galaxy Note 8 mi? Ekranla devam edelim isterseniz. iPhone 10'da donanım tarafındaki en büyük yeniliklerden biri iPhone tarihinde ilk defa OLED ekrana geçiş yapılmış olması. OLED paneller daha yüksek renk üretim kabiliyeti, daha yüksek kontrast ve arka aydınlatma katmanı yerine piksel seviyesinde ışıklandırmaya izin veren verimli mimarisiyle telefon dünyasının yükselen yıldızı. Yıllar önce çıkan ilk jenerasyonları düşük parlaklık seviyesiyle pek başarılı olamasa da özellikle Samsung'un yoğun çabaları sayesinde bu teknoloji mükemmelleşti ve bugün telefonlarda kullanılabilecek en iyi çözüm halini aldı. Zaten dikkat ederseniz son birkaç senedir en iyi ekran için Samsung Galaxy Note ailesinin gösterilmesi bunun adeta bir ispatı niteliğinde. Ancak bu dönüşümün bir bedeli var elbette. BOM dediğimiz yani Bill of Material yani bir telefonu bir araya getiren parça maliyetleri açısından yapılan projeksiyonlar iPhone 10'da kullanılan OLED ekranın iPhone 8'lerdeki IPS ekrana göre en az 2 kat daha pahalı olduğunu yani minimum panel maliyetinin $100 seviyesinde olduğunu gösteriyor. 5.8 inç boyutunda ve 1125x2436 piksel çözünürlüğündeki ekran HDR10 ve Dolby Vision desteğine sahip. Burası önemli. HDR10 desteği Note 8'de var ancak Dolby Vision iPhone 10 dışında LG'nin telefonlarında karşımıza çıkıyor. Ve renk üretimine yönelik iş hattının daha derin olduğunu gösteriyor. Çünkü HDR10 10 bit renk desteğine sahipken Dolby Vision 12 bit renk desteğine sahip. Buna ek olarak ekranın tamamında 3D Touch basınca duyal tepli teknolojisi aktif olarak görev yapıyor. Samsung'da ise bu teknoloji sadece ekranın alt kısmındaki sanal home butonu için kullanılıyor. Daha önce iPad'lerde gördüğümüz True Tone teknolojisi de yerini almış durumda. Bu sayede iPhone'un ekranı ortam ışık durumuna göre sıcaklığı dinamik olarak ayarlayabiliyor. Söz konusu açık hava kullanımı olduğunda ekran parlaklığı kritik öneme sahip. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki temel parametre var. Bunlar maksimum parlaklık seviyesinde ekranın tükettiği enerji miktarı ve cihazın temel karakteristiği üzerindeki etkisi. İşte bu yüzden yeni nesil telefonların pek çoğunda panelin ulaşabildiği en yüksek parlaklık seviyesi ekran parlaklığı otomatikteyken değil manuel olarak ayarlandığında ortaya çıkar. Teorik değerlere baktığımızda rakibi karşısında iPhone 10 için en zayıf nokta parlaklık seviyesi gibi görünüyor. Çünkü Note 8'in 1200 nit olan parlaklık seviyesine karşın iPhone 10'da bu değer 625 nit civarı. Tabii ki iki telefonu yan yana getirmeden bir karar varmak pek mümkün görünmese de Note 8'in ciddi şekilde avantaja sahip olduğunda göz ardı edemeyiz. Bu kıyaslama çerçevesinde iPhone 10'lardaki OLED panelin Samsung'dan geldiğini unutmamak gerekiyor. Ancak ekran üzerinde çalışan çok fazla mühendise sahip olan Apple, OLED üzerinde daha önce kimsenin yapmadığı bazı özelleştirmeler yaptığının iPhone 10'un da endüstrideki en yüksek renk doğruluğuna sahip paneli kullandığını söylüyor. Geçmişten günümüze iPhone modellerinde yapılan özelleştirmelerle Apple'ın LCD teknolojisini noktaya getirdiğini baz alırsak eğer bu iddiaları da göz ardı etmemek gerekiyor. Ekran boyutu ve çözünürlüğü baz aldığımız zaman iPhone 10'un bizlere sunabildiği inç başına düşen piksel yoğunluğu 458. Genel keskinliği etki eden bu ölçüm metodunda Note 8'in daha yüksek çözünürlük ve piksel yoğunluğuna sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor. Galaxy Note 8'in ekranı ise tarife ihtiyaç duymuyor. Sağlam bir mirasın devamı olan ekran piyasada satılan telefonların en iyisi olarak seçilmiş durumda. iPhone 10'la kıyasladığımız zaman yukarıda bahsettiğim teknik farkı ek olarak çözünürlüğün kullanıcı tarafından değiştirilmesine ve farklı renk profillerinin uygulanmasına izin vermesi, sürekli açık ekran özelliği ve eş ekran kabiliyetleriyle birlikte S Pen kaleme yönelik uygulamalar Note 8'in getirdiği avantajlar arasında yer alıyor. Yalnız her iki telefonun da önemli bir kusuru bulunuyor. Dünyanın alışık olduğu 16'ya 9 görüntü oranı yerine Note 8'de 18.5'a 9, iPhone 10'da ise 19.5'a 9 görüntü oranı uygulanıyor. Yani aslında ekran kullanım alanı düşünüldüğü gibi değil. Örneğin iPhone 8 Plus'a kıyasla iPhone 10'un ekran alanı %5 daha küçük. Dolayısıyla bu görüntü oranı için uygulamadan uygulamaya arayüz optimizasyonu ve çeşitli güncellemeler de gerekebilir. Kısacası iki telefon da çok iyi ekrana sahip. Bu konuda herhangi bir şüphe bulunmuyor. Lakin teknik olarak hangisini daha üstünde anlamak için telefonu farklı koşullarda yan yana getirip detaylı testini ve analizlerini yapmam gerekiyor dostlar. Apple'ın bariz şekilde açık bir farkla rakiplerinden üstün olduğu alansa işlemci tasarımı. iPhone 10'a güç veren 5. nesil Apple tasarım işlemci yani A11 Bionic performansı arttıran, verimliliği yükselten ve yeni teknolojileri bünyesinde barındıran muazzam bir tasarım. A11 Bionic tasarım, mimari ve teknoloji seviyesinde Apple'ın en iyilerini yansıtıyor. 6 çekirdekli olan işlemcide 2 çekirdek yüksek performans için, diğer 4 çekirdek ise enerji verimliliği özelliğine nispeten daha basit iş yükleri için kullanılıyor. A11 Bionic'te Apple'ın yaptığı özelleştirmelerden biri de cluster dediğimiz küme yöntemini en optimal seviyede kullanmak. İşte bu sayede asimetrik çoklu işlem kabiliyetini efektif olarak kullanabilen A11 Bionic'te uygun termal ve güç tüketim durumu senaryolarında 6 çekirdeğin tamamı aynı anda devreye girebiliyor. Ve tüm bunları yaparken yani %25 daha fazla çekirdek performansını %70 daha fazla verimlilikle sunabilen bir tasarım ortaya çıkıyor. Hatta Geekbench test sonuçlarına göre A11 Bionic Galaxy Note 8'de kullanılan Exynos 8895'e kıyasla tek çekirdek performansında 2 kat daha yüksek performans, çok çekirdek performansında ise en az %50 daha yüksek performans vermeyi başarıyor. Henüz frekansları bilmediğimden o kısma girmeyeceğim ancak %50'nin üzerinde üzerindeki tok çekirdek performansını %33 daha az çekirdekle aldığını da unutmamak gerekiyor. Çünkü Exynos 8895'te 8 çekirdek, A11 Bionic'te ise 6 çekirdek bulunuyor. Benim için daha önemli olansa Apple'ın kendi grafik işlemcisini kullanmaya başlaması. Samsung için de benzer iddialar olsa da bunu gerçekleştiren ilk firma Apple oldu. Verilen bilgiye göre iPhone 7'lerdeki A10'la kıyaslandığı zaman A11 Bionic'in grafik performansı %30 daha yüksek. Ya da bir başka kıyaslama yapmak gerekirse A11 Bionic A10 seviyesinde grafik performansını A10'un yarısı kadar enerji tüketimiyle sağlayabiliyor. Tüm bunlara ek olarak A11 Bionic'in içindeki her şey güncellendi. ISP, DSP ve diğer tüm sabit görevli birimler gözden geçirildi. Özellikle ISP önemli çünkü pek çok kişi bilmese bile doğrudan kamera performansını etki eden ve fokus hızından beyaz dengesine kadar aslında pek çok kamera özelliğini kontrol eden motor ISP'nin kendisi dostlar. A11 Bionic için bir başka dikkat çekici nokta ise sahip olduğu yapay sinir ağ konseptini baz alan ve makine öğrenme algoritmalarını çalıştıran çift çekirdekli özel motoru. Apple'a göre bu motor saniyede 600 milyon işlem yapabiliyor belki ama buradaki işlemin tam olarak ne sınıf bir birim olduğunu bilmediğimizden yorumlaması pek de kolay değil. Ben yine de şunu eklemek isterim arkadaşlar. Günümüzde genel işlem performansını arttırmanın belli başlı yolları var. Bunlardan birisi işlemci frekansını yükseltmek. Bu aynı zamanda güç tüketimini olumsuz etki edeceği için telefon gibi termal bütçesi az cihazlarda pek de verimli olmaz. İkincisi ise yeni yazılım modelleri üzerine çalışmak. Burada da süreç yıldan yıla güncellenen cihazlar için pek de yeterli tempoda olmayacaktır. Bir başka yöntem ise işlemleri buluta yaptırmak. Ama Apple makine öğrenmeyi bizzat cihazın içinde yapmayı uygun görüyor ve bundan dolayı da özel görevler için bu görevleri işleyebilecek özel motorlar kullanmayı yeğliyor. İşte bu kısmın karşılığı olan sinir motoru kullanıcı alışkanlıklarını takip edebildiği alanlarda işlemi üzerine alarak yüksek başarım sunmayı vaat ediyor. Bu yöntemin Android tarafındaki karşılığını Kirin 970 işlemcisini kullanan Huawei Mate 10'da göreceğiz. Ve muhtemelen de önümüzdeki yıl daha fazla yaygınlaşmış olacak. Aslında Snapdragon 835 platformu da makine öğrenme üzerine bazı kabiliyetlere sahip. Ama Apple ekosisteminde Face ID'den Animoji'ye kadar donanım üzerine koşturulan pratik özelliklerin doğrudan telefona entegre olduğu bir uygulamaya henüz Snapdragon 835'li cihazlarda tanık olmadık. Uzun lafın kısası arkadaşlar, Apple'ı sevin ya da sevmeyin, yeni iPhone'ları beğenmiş olun ya da olmayın, 4.3 milyar transistör içeren A11 Bionic işlemcisi tam bir mühendislik harikası. Kendi işlemci tasarımından grafik birimine, yapay sinir ağ mimarisinden bunların kullanılacağı uygulama geliştirme araçları ve algoritmalara, hatta kütüphanelerine kadar her şeyin tek elden çıktığı yegane ekosistem Apple'ınki olmuş durumda. Sektörün doğayan isimlerinden Alan Kean zamanında söylediği şu söz önemli: yazılım konusunda ciddi olanlar mutlaka kendi donanımını da yapmalı. O koşullarda dikey entegrasyon yerine yazılımı biri donanımı diğeri yapsın yönündeki maliyetin daha düşük olduğu ama kullanıcı deneyimiyle sonrasında çıkacak ek maliyetlerin öngörülemediği yatay entegrasyon daha fazla popülerlik kazanmıştı. Bugün ise dikkatli izleyiciler farkındadır muhtemelen, Google da yavaş yavaş bu mantaliteyi benimsemeye başlamış durumda. Keza Samsung ve Huawei gibi firmalar da bunun peşinden koşuyor aslında. Grafik tarafını öngörmek kolay olmasa da Geekbench özelinde A11 Bionic'in 2 kat daha yüksek performansının mevcut yol haritasında diğer firmaların önümüzdeki yıl yakalaması pek de mümkün görünmüyor. Belki 7 nanometre ile birlikte bazı firmalar agresif frekans değerlerine çıkarak farkı kapatmaya çalışabilir ama mevcut koşullar çerçevesinde pratiğe baktığınızda dediğim gibi Apple'ın A11 Bionic işlemcisi tek çekirdekte de önümüzdeki yıl liderliğini sürdürebilir eğer sürpriz bir gelişme yaşanmazsa. Buradan kameraya geçelim isterseniz. Aslına bakarsanız kağıt üzerinde son derece benzer görünüyorlar. Her iki telefonda da 12 megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera bulunuyor ve her iki telefonda da kameraların tamamı için optik görüntü sabitleme özelliği kullanılıyor. Yine iki telefonda 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor arkadaşlar. Burada Samsung'u avantajlı kılan detay, geniş açı görevini üstlenen kameranın f1.7 diyaframa sahip olması ki bu düşük ışıklı ortamlarda f1.8 diyaframlı iPhone 10'a göre bir miktar avantaj sağlayabilir. Telefoto kameralarda ise diyafram farkı yok. Her iki telefonda da diyafram f2.4 olarak belirlenmiş durumda. Apple öne geçiren detay ise 4K'da 60 kare saniye video çekebilmesi. Kaldı ki bu noktada henüz Samsung'da bu özellik olmasa da iddia edilen detaylara göre önümüzdeki günlerde bir yazılım güncellemesiyle Galaxy Note 8'de 4K 60 kare saniye video kayıt özelliğine kavuşabilir. Slow motion görüntü kabiliyetine bakıldığı zamansa Galaxy Note 8 720p'de 240 kare saniye video çekebilirken iPhone 10'da ise 1080p'de 240 kare saniye video çekebiliyoruz. Yani slow motion'un kritik öneme sahip olduğu noktalarda iPhone 10 Note 8'e göre daha avantajlı. Ön kamera tarafına geçtiğimizde ise Galaxy Note 8'in 8 megapiksel çözünürlüğündeki kamerasına iPhone 10 7 megapiksellik çözünürlüğüne karşılık veriyor. Samsung tarafı f1.7 diyafram, otofokus ve 2K video gibi özelliklerle gelirken iPhone 10'da ise 1080p video, f2.2 diyafram ve Full HD video var. iPhone 10 lehine ön kamera farkına bakıldığı zamansa portre modunu gösterebiliriz. Aynı Huawei'in P10 serisi telefonlarda olduğu gibi. Görüntü kalitesi, yazılım deneyimi ve diğer detayları ise artık telefonları test ettikten sonra yorumlarız. Yalnız şunu söyleyebilirim, Samsung tarafında 4K video kaydı için süre limiti engeli kullanıcı deneyimi üzerinde Apple'ı bir miktar avantajlı kılabilir. Kesin olan şu ki Galaxy Note 8 hali hazırda muazzam bir kameraya sahip. iPhone 10 saf görüntü kalitesinde rekabeti ne noktaya taşıyacak cevabını bulmak için Kasım ayını beklememiz gerekecek. Biyometrik güvenlik Samsung Galaxy Note 8'in ön plana çıktığı alanlardan bir tanesi. iPhone 10'da parmak izi sensöründen vazgeçen Apple tüm kurguyu Face ID yüz algılama teknolojisi etrafında şekillendirirken Samsung'da yüz algılama teknolojisine ek olarak iris tarama ve her ne kadar yeri kötü olsa da parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Ortak olan yüz algılama teknolojisini kıyaslamam gerekirse eğer Apple'ın bariz şekilde daha iyi bir teknoloji altyapısına sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunun kaynağı da Microsoft'un Xbox'larda kullandığı Kinect'in arkasındaki isim olan PrimeSense'in Apple tarafından satın alması ve teknolojinin o firmadan Apple'a geçmiş olmasını gösterebiliriz. Binlerce görünmeyen noktayla yüz taraması üzerine dayanan teknoloji A11 işlemcisinin gücüyle hızlı sonuç veriyor belki ama bu tür teknolojiler için öngörülemeyen ortam koşulları zorlukla çıkartabiliyor. Kısacası bugünün koşullarında parmak izi okuyucusu bir telefonda mutlaka olmalı ve doğru yere konumlandırılmalı. Biraz da diğer detaylara bakalım. 6 GB RAM'e sahip olan Note 8'de depolama seçeneği olarak 64, 128 ve 256 GB sunulurken micro SD hafıza kartı desteği de kullanılmazdır halde bizleri bekliyor. Üzücü olansa ülkemizde sadece 64 GB'lik seçeneğin geliyor olması. Apple tarafında ise 64 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor ve ülkemize ikisinin de gelmesini bekliyoruz. Doğal micro SD hafıza kartı desteği ise ne yazık ki diğer iPhone modellerinde olduğu gibi iPhone 10'da da yok. Kullanılan depolama çiplerinin hızı da bir başka kriter. Note 8'de kullanılan UFS 2.1 çipleri sıralı ölçümlerinde 700 MB saniye üzeri okuma ve 200 MB saniye üzeri yazma hızları sunabiliyor. Apple tarafında çip seviyesinde herhangi bir bilgi henüz elimde yok. Ancak şirketin MacBook'lardaki SSD kontrolcüsünden devşirme donanım yöneticisini geliştirmiş olması depolama birimi tarafında da ciddi bir performans geliştirme vesile olabilir. Pil tarafında ise Note 8'in 3300 mAh kapasiteli bataryasına karşın iPhone 10'da ne büyüklükte pil kullanıldığını henüz bilmiyoruz. Apple'ın açıkladığı kullanım sürelerine bakarsak eğer Note 8'in 22 saatlik konuşma süresini iPhone 10 21 saat, Note 8'in 74 saatlik müzik dinleme süresinde ise iPhone 10 60 saatle cevap veriyor. Görünen o ki pil konusunda Note 8'in önemli bir avantajı var. Ancak bu avantaj günlük kullanıma nasıl yansır? İşte asıl merak konusu olan detay da bu. Hızlı şarj konusunda ise iPhone 10 30 dakikada pilinin %50'sini doldurabilirken Note 8'i ise bu süre 40 dakika. Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi Note 8'in daha büyük pile sahip olması, ikincisi ise Quick Charge 4.0'ın olduğu günümüzde telefonun Quick Charge 2.0 ayarında teknolojiye sahip olması. Kablosuz şarj tarafında ise her iki telefonda Qi standartını desteklerken bölgeye göre Galaxy Note 8 PMA teknolojisinden de uzak kalmıyor dostlar. Bahsettiğim tüm bu detaylar dışında Galaxy Note 8'in evrensel standart olan Type-C teknolojisine, iPhone 10'un ise Lightning portuna sahip olması, Note 8'in kulaklık konektörünü es geçmemesi ve üretkenliğe ciddi katkı sağlayan aynı zamanda akıllı telefonlar arasında bir başka muadili daha olmayan S Pen kalemi beraberinde sunması, Apple'ın dilimizi konuşan Siri'sine karşı Samsung'un henüz Türkçe bilmeyen Bixby'si, Samsung'un meraklısı için telefonu bilgisayara çeviren DeX aksesuarıyla birlikte VR donanımları, buna karşı da Apple'ın ekosistemindeki diğer ürünleri de kablosuz şarj edebilen aksesuarlarını bir başka kıyaslama alanı olarak değerlendirebiliriz. Yazılım tarafındaki güncelliğe bakıldığı zaman iPhone 10 Kasım ayı içerisinde iOS 11 işletim sistemiyle çıkacak. Aynı tarihlerde Galaxy Note 8 Android 8.0 güncellemesini almış olur mu? İşte en çok merak ettiğim sorulardan birisi de bu dostlar. Gelelim iki telefonun en can alıcı ortaklığına, yani çılgın yüksek fiyatlarına. Galaxy Note 8'in Amerika başlangıç fiyatı 920-950 dolar bandında seyrediyor. iPhone 10'un açıklanan başlangıç fiyatı ise 999 dolar. Ülkemize dönecek olursak eğer, bu iki telefon için minimum 5000 lirayı gözden çıkarmak gerekecek. Bakın dile kolay, 5000 liradan bahsediyorum. İyi hesaplamak gerekiyor, belki 5000 kere düşünmek gerekiyor. Eğer 5000 lira kadar hayatımıza katma değer katmayacaksa bu telefonlar, satın almadan önce bunu sorgulamakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özdağ. Bu videomuzda iPhone 10 ve Galaxy Note 8'i yan yana getirip açıklanan özellikler çerçevesinde Note 8 tarafındaki deneyimlerimizle birlikte ilk kıyaslamayı gerçekleştirmiş olduk. Telefonlar piyasaya çıktıktan sonra yan yana getirir, detaylı kıyaslamasını da yine bu ekranlarda sizlerle paylaşıyor oluruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.